Ayrım 66, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 671. Laboratuvar. Johansson hala yırdan aldıkları doku örnekleri üzerinde çalışıyordu. 12 saatlik yoğun çalışmadan sonra Olivier'a pes etmişti. Fakat mikroskoba bakmayı gözlerini dahi açık tutamıyordu. Son birkaç gecedir sadece birkaç saatlik uyku uyumuştu. Yavaş yavaş çalışmalarının karşılığını alıyorlardı. Yaptıkları iş iki adım ileri, bir adım geri ilerliyordu ama üzerlerindeki baskıyı artarak hissediyorlardı. Herkesin tepkisi farklıydı. Grey Wolf havuz güvertesine çekilmiş, kalan üç yunusla ilgileniyor, monitörlerden gelen verilere bakıyor ve kimseyle konuşmuyordu. Ekibin bir kısmı açıkça hırçındı ama diğerleri daha soğukkanlıydı. Ruby'nin üzerinde ise stres kendini migren ağrıları ile gösteriyor gibiydi. Ve bu da Olivier'a'nın fazlasıyla hak ettiği uykusuna çekildiği anda Johansson'un laboratuvarın loş ışığında bir başına kalması anlamına geliyordu. Ana ışıkları kapatmıştı ve odayı sadece masa lambaları ile monitörlerin ışığı aydınlatıyordu. Derin deniz odasından alçak bir mırıltı ile zar zor fark edilen mavi bir parıltı geliyordu. Jöle tabakası hareketsiz biçimde dipte yatıyordu. Organizma ölü gibi görünüyor ama Johansson gerçeği biliyordu. Eğer jölemsi madde parlıyorsa yır hayatta demekti. Rampadan ayak sesleri geldi. Anavak başını kapıdan içeri uzattı. Johansson yaptığı işten kafasını kaldırdı. ''Leon, seni gördüğüme sevindim.'' Anavak bir iskemle çekip tersine oturdu. Kollarını iskemlenin sırtına dayamıştı. Saat sabahın üçü dedi. Ne işler çeviriyorsun?
Çalışıyorum ya sen.
Uyuyamadım.
Belki biraz bordo yudumlamalıyız. Ne dersin?
Anavak utanmış görünüyordu. Teklif için teşekkürler ama ben alkol içmem.
Hiç mi?
Hiç.
Komik. Johansson kaşlarını çattı. Genelde böyle şeyleri fark ederim. Sanırım bu ara hepimizin dikkati dağınık.
Öyle diyebilirsin. Anavak durakladı. İşler nasıl gidiyor?
İyi, sorununu çözdüm. Sıradan bir şey söyler gibiydi.
Sorun? Karen'le birlikte üzerinde çalıştığınız sorun.
Mutasyon geçiren DNA yoluyla hafıza. Haklıydınız. Gayet mümkün ve nasıl işleyebileceğini buldum.
Anavak inanmazlıkla ona baktı. Hoplayıp zıplamadığına inanamıyorum.
Eğer yeterince enerjim olsaydı birkaç takla atardım. Ama haklısın, kutlamamız gerekir.
Bana nasıl işlediğini anlatmayacak mısın?
O gizemli çok değişken bölgeleri hatırlıyor musun? Onlar küme, genomun üzerinde. Her tarafında değişik protein ailelerini kodlayan kümeler bulursun. Bunlar...
Anlattıklarım sana bir şey ifade ediyor mu? Bana biraz yardım etmen gerek.
Kümeler genlerin bir alt sınıfı, belli bir işlev gören genler, mesela reseptör oluşturmak veya herhangi bir madde üretmek gibi. Eğer DNA'nın bir bölümünde aynı işlevi gören genler toplanmış olarak bir arada bulunuyorsa buna bir küme diyoruz. Yır genomunda bunlardan sürüyle var ve iş burada ilginçleşiyor. Yır hücreleri kendilerini tamir ediyorlar ama tamir tüm genom boyunca olmuyor. Enzimler DNA'yı tepeden tırnağa hata için taramıyorlar. Belli bazı sinyallere tepki veriyorlar. Biraz trenlere benzediklerini söyleyebilirim. Eğer sinyal onlara başla diyorsa tamire başlıyorlar. Ama eğer sinyal dur derse daha ileri gitmiyorlar. Çünkü o noktada
kümeler var.
Evet ve böylece kümeler korunuyor.
Onlar genomlarının bir kısmını tamirattan koruyabiliyorlar mı?
Aynen, tamir represörleri var. İstersen bunlara biyolojik fedailer de ve bunlar kümelerin tamir enzimlerine karşı koruma sağlıyorlar. Yani DNA'nın geri kalanı tamir enzimleri tarafından kontrol altında tutulurken bu bölgeler engellenmeden sürekli mutasyona uğrayabiliyorlar. Böylece türün çekirdek enformasyonu korunuyor. Etkileyici öyle değil mi? Her bir yır sınırsızca gelişebilen bir beyin aslında.
Ama nasıl iletişim kuruyorlar?
Sue'nun dediği gibi hücreden hücreye, ligandlar ve reseptörler vasıtasıyla. Ligand, diğer hücrelerden gönderilen sinyal, bir reseptör tarafından yakalanıyor ve hücre çekirdeğine bir sinyal akımı başlatıyor. Sonra genom mutasyona uğruyor ve sinyali bir sonraki hücreye iletiyor. Her şey neredeyse bir anda oluyor. Tanktaki jöle yığını bir süper iletken hızıyla düşünüyor.
Anavak hafif bir ıslık koyuverdi. Yani bu yepyeni bir biyokimyasal yapı.
ya da çok eski. Bizim için yeni olabilir ama muhtemelen milyonlarca yıldır vardı. Belki de hayatın kendisi kadar eskidir. Evrimin bizimkine paralel olarak ilerlemiş farklı bir yolu. Johansson kısa bir kahkaha attı ve epey etkili. Ana bak çenesine ellerine dayadı. Peki şimdi ne olacak?
İyi soru. Hayatımda hiç bu kadar kaybolmuş hissetmemiştim. Tüm bu bilgi elimde ama bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdilik sadece korkularımızı doğruluyor. Yır ile neredeyse hiçbir ortak noktamız yok.
Gerinip esnedi. Bakalım Krov'un iletişim çabaları ne sonuç verecek? Görünen o ki Mutlu Mesut bizim felaketimizi hazırlarlarken biz de sohbet etmekten de epey memnunlar. Belki de bunu bir çelişki olarak görmüyorlardır. Her halükarda bu benim sohbet kavramıma uymuyor.
Başka çaremiz yok. Kendimizi anlatabilmenin bir yolunu bulmamız gerek. Ana bak yüzüne ekşitti. Ve konu açılmışken hepimizin el birliği ettiğini düşünüyor musun?
Johansson kasıldı. Neden sordun?
Ana bak kaşlarını çattı. Pekala lütfen ona kızma ama Karen bana gizemli kazanın olduğu gece senin ne gördüğünü ya da gördüğünü sandığını söyledi.
Johansson sertçe ona baktı. Peki ne düşünüyor?
Rubin'i gördüğünü.
Ben de öyle düşünmüştüm. Ya sen ne düşünüyorsun?
Bilmiyorum. Ana bak omuz silkti. Sen Norveçlisin. Siz trollere de inanıyorsunuz.
Johansson içini çekti. Eğer Sue olmasaydı bunların hiçbirini hatırlayamayacaktım. O gece hangar güvertesinde otururken Rubin'i gördüğümü sandım. Ama güya kötü bir migren ağrısı yüzünden yatakta olması gerekirdi. Tıpkı şu anda migreni olduğu gibi. Güya. O zamandan beri parça parça bir şeyler hatırlıyorum ve bunların rüya olması mümkün değil. Bazen tam her şeyi hatırlayacakmış gibi oluyorum ama sonra açık bir kapının önünde dikiliyorum, ışığa bakıyorum, içeri giriyorum ve her şey karanlığa gömülüyor.
Peki hayal görmediğini nereden biliyorsun?
Sue sayesinde.
Ama o bir şey görmedi ki.
Ve Lee.
Neden Lee?
Partide sohbet ediyorduk ve hafızamla ilgili biraz fazla endişelenmiş gibi görünüyordu. Sanki ne kadar bildiğimi anlamaya çalışıyor gibi hissettim.
Johansson ana baka baktı.
Fikrimi sordun. Ben hepimizin aynı amaç için çalıştığını düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmedim. Whistler'dayken bile Lee ile ilgili garip bir şeyler hep vardı. Şimdi bir de Rubin ve migreni çıktı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bir şeyler birbirini tutmuyor.
Erkek sezgisi. Ana bak huzursuzca sırıttı. Peki sence Lee bizden ne istiyor?
Johansson tavana baktı. Ona sorman gerek.
Kumanda odası. Johansson o anda bilmese de gizli kameralardan birinin içinden dosdoğru Vanderbilt'in gözlerinin içine bakıyordu. Siyah ajanı masada Lee'nin yerini almıştı. Johansson'un ona sorman gerek dediğini duydu.
Peki piç diye mırıldandı. Lee kamerasındaydı. Güvenli bir hattan onu aradı.
Lee ekranda göründü.
Sana bir risk olduğunu söylemiştim dedi Vanderbilt. Johansson'un hafızası yerine geliyor.
Ne olmuş?
Endişelenmiyor musun?
Lee belirsizce gülümsedi. Rubin epey sıkı çalışıyor. Daha şimdi buradaydı.
Ve?
Dahice. Gözlerinde bir pırıltı vardı. Bu hıyardan tam olarak memnun olmadığınızı biliyorum. Ama bu sefer kendini aştığını söylemeliyim.
Herhangi bir test yaptı mı?
Küçük ölçekte. Ama ölçeği önemli değil. İşe yarıyor. Birkaç saat içinde başkanı arayacağım. Sonra Rubin'le beraber dalışa gideceğiz.
Kendin mi gideceksin dedi Vanderbilt şaşırarak.
Havuz güvertesi. Elektrik sistemleri Independence'ın boş hangarları ile güvertelerini kaplıyor ve garip bir vızıltı çıkararak çelik perdeleri titretiyordu. Vızıltı revirden ve terk edilmiş gibi görünen subay gazinosundan duyulabiliyordu ve erlerin soyunma odasındaki dolaplara parmak uçlarını bastıran herhangi biri zayıf titremeyi hissedebilirdi. Grey Wolf'un bendin kenarında yatıp tavandaki çelik rayları seyrettiği geminin iç kısımlarına kadar bile ulaşıyordu.
Neden her şeyi kaybediyorum?
Suçluluk duygusu ve acı ile boğuşuyordu. Lysia'yı kurtarmayı dahi becerememişti. Onu korumaya çalışmış ve başarısız olmuştu. Kendiyle gerçekten gurur duyduğu tek sefer o çocuğu kurtardığı andı. Lady Wexham da iyi iş çıkarmıştı. Bir dolu insana yardım etmişti ve Leo'nun arkadaşlığını geri kazanmıştı. Bir fotoğrafçının çektiği fotoğraf ile ertesi gün gazete o anı ölümsüzleştirmişti. Ama balinalar hala saldırıyor, yunuslar acı çekiyordu. Doğa acı içindeydi ve Lysia ölmüştü. Grey Wolf kendini bomboş ve işe yaramaz hissediyordu. Kimseyle bunları konuşmayacaktı ve kabus bitene kadar sadece işini yapacaktı. Ve sonra gözlerinden yaşlar boşaldı. Büyük resim. Şu küreyi görüyor musunuz dedi Crow. Bu dünya gezegeni. Bazı çıktılar almış ve onları yan yana duvara iğnelemişti. Birinden diğerine yavaşça yürüdü. Bu işaretler önce bizi şaşkına çevirdi ama artık bunların dünyanın manyetik alanı olduğunu düşünüyoruz. Boş bölümler ise kesinlikle kıtalar. Bir kez bunu anlayınca mesajı çözmeyi başardık. Lee kaşlarını çattı. Emin misiniz? Bu sözde kıtalar pek benim bildiklerime benzemiyorlar. Crow gülümsedi. Zaten benzememeleri gerek. Gördüğümüz kıtaların 180 milyon yıl önceki görünümü. Muazzam tek bir kara kütlesi. Pangea süper kıta. Çizgiler muhtemelen o dönemki manyetik alana tekabül ediyor. Bunu kontrol ettiniz mi? Manyetik alanın düzenini yeniden yapılandırmak güç ama kıtaların o zamanki dağılımı zaten biliniyor. Önceleri bize ne gönderdiklerini bilmiyorduk ama bir kez bunun bir dünya modeli olduğunu fark ettiğimizde her şey yerli yerine oturdu. Aslına bakılırsa epey kolay. Suyu mesaj için temel enformasyon olarak kullandılar ve ona coğrafi veriler eşleştirdiler. Ama 180 milyon yıl önce dünyanın nasıl göründüğünü nereden biliyorlar diye sordu Vanderbilt. ''Hatırlıyorlar'' dedi Johansson. ''Hatırlamak mı? Nasıl? O halde onlar...'' Vanderbilt'in sesi kısıldı. ''Aynen öyle'' dedi Johansson. ''180 milyon yıl önce dünya denizlerindeydiler. Dün gece bulmacanın son parçası yerine oturdu. Yır DNA'sı hipermutasyon özelliğine sahip. Diyelim ki Jura döneminin başlangıcında yaklaşık 200 milyon yıl önce bilinç geliştirdiler. O zamandan beri öğreniyor ve bilgi biriktiriyorlar. Bilim kurgunun klasik repliklerini bilir misiniz? Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey bize doğru geliyor veya bana başkanı bağlayın. Bunlardan bir başkası da şöyledir. Bizden çok daha üstünler. Ama kitabın ya da filmin sonunda çoğunlukla kendinizi aldatılmış hissedersiniz. Ama bu sefer öyle olmayacak. Yır bizden üstün. DNA'ları bilgi saklayabildiği için mi? Doğru. Bu hayati bir fark. İnsanlarda genetik hafıza yoktur. Kültürümüzün ayakta kalabilmesi için kelimelere, yazılı kayıtlara ve resimlere ihtiyacımız var. Biz doğrudan deneyim aktaramayız. Bedenimiz öldüğünde zihnimiz de onunla birlikte gider. Geçmişin öğrettiği dersleri unutmamaktan bahsederiz ama kendimizi kandırırız. Bir şeyi unutabilmek için hatırlamak gerekir. Hiçbirimiz daha önceki kuşakların deneyimlerini hatırlayamayız. Başka insanların anılarını kaydedebilir ve onlara atıfta bulunabiliriz. Ama bu bizim orada olmadığımız gerçeğini değiştirmez. Her yeni doğan en baştan başlamak zorundadır. Her birimizin sıcak olduğunu öğrenmek için fırına dokunmaya ihtiyacı vardır. Ama yır için durum farklı. Bir hücre bilgiyi öğreniyor ve sonra ikiye bölünüyor. İçindeki tüm bilgiyle birlikte genomunu kopyalıyor. Bu sanki beynimizi ve tüm anılarımızı kopyalamamıza benzer. Yeni hücreler bilginin özetini almıyorlar. Sanki onu yaşayan kendileriymiş gibi deneyimin kendisini alıyorlar. Varlıklarının başlangıcından beri kolektif hafızaları var. Johansson Lee'ye döndü. Şimdi neyle karşı karşıya olduğumuzu anlıyor musun? Lee yavaşça başını salladı. Yırı bilgisinden ayırabilmemizin tek yolu tüm kolektifleri ortadan kaldırmak. Tüm kolektifler muhtemelen yeterli olmayacaktır. Köklerini kurutman gerekir dedi Johansson ve bunu neden yapamayacağına dair epey sebep var. Öncelikle şebekelerin ne kadar yoğun olduğunu bilmiyoruz. Hücre zincirleri yüzlerce kilometre boyunca uzanıyor olabilir. Sayıları çok daha fazla ve insanlar gibi değiller. Sadece şimdiki zamanda yaşamıyorlar. İstatistiklere, ortalamalara veya sembollere ihtiyaçları yok. Bir bileşik yapı içinde kendi kendilerinin istatistiği, tüm değerlerinin toplamı, kendilerinin tarihi onlar. Binlerce yıla uzanan gelişmeleri kendileri yaşamış gibi değerlendirebilirlerken biz kendi çocuklarımız veya torunlarımız için bile doğru şeyleri yapmaktan aciziz. Biz anılarımızı karıştırır unuturuz. Yır ise karşılaştırır, analiz eder, teşhis eder, öngörür ve ebedi bir hafızanın gücüyle hareket eder.
Hiçbir yaratıcı başarı kaybolmaz. Her şey yeni stratejileri ve konseptleri besler. Kusursuz çözüm için sonsuz bir seçme ve ayıklama süreci. Tekrar karşılaştırır, geliştirir, hatalarından öğrenir, uyum sağlar, öngörülerini yapar ve harekete geçerler.
Küçük, soğuk, iğrenç canavarlar, dedi Vanderbilt.
Öyle mi düşünüyorsun?
Lee başını salladı. Ben onlara özeniyorum. Dakikalar içinde bizi yıllarca oyalayacak stratejiler geliştirebilirler. Sadece tam olarak neyin işe yaramayacağını kesin olarak bilmeleri bile yeterli. Çünkü aynı hatayı daha önce yaptılar. Bu hafızalarında var. O sırada orada bulunmasalar bile.
Ve muhtemelen bu yüzden yır kendi yaşam alanlarına bizim kendimizinkine olduğumuzdan çok daha iyi uyum sağlıyor, dedi Johansson.
Yır için düşünce süreci kolektif ve genlerine eklenmiş bir süreç. Her zamanı aynı anda yaşıyorlar. İnsanların ise geçmişe dönük net bir fikirleri yoktur ve geleceğe önem vermezler. Bizim tüm varoluşumuz birey üzerine kuruludur, şimdi ve burada. Daha yüksek bir anlayış ve içgörü için endişe edemeyecek kadar kendi amaçlarımızla meşgulüzdür. Ölümden sonra var olamayacağımızı biliriz. Bu yüzden mirasımızı manifestolar, kitaplar ve müzik olarak bırakırız. İsimlerimizin unutulmadığına emin olmak isteriz. Kuşaktan kuşağa geçecek tarihe adımızı yazdırmak isteriz ve geride bıraktığımız fikirlerimiz ve düşüncelerimiz anlatılır, yanlış anlaşılır, çarpıtılır, ideolojik kavgalara malzeme olur, ölümümüzden çok sonraları bile. Ölümsüz olmaya o kadar takıntılıyızdır ki kişisel amaçlarımız tüm insanlık için iyi olanla çok nadiren uyuşur. Zihinlerimiz estetiği, bireyi, entelektüel olanı ve kuramları üstün tutar. Hayvan olmamaya kararlıyızdır. Bir yandan bedenimiz tapınağımızdır ama bir yandan da onu sadece fonksiyonunu yerine getiren bir araç olarak görürüz. Zihnimizi bedenimizden üstün tutmaya alıştık. Hayatta kalmamızla ilgili gerçek sınırlamalara tiksinti ve nefretle bakarız.
Ama yır için bu ayrım yok, diye ekledi Lee.
Bir sebepten bu fikir onu memnun etmişti. Beden zihindir ve zihin de beden. Hiçbir yır kolektifin çıkarlarına aykırı bir şey yapmayı düşünmez. Bireyin değil, türün hayatta kalması önemlidir. Ve eylemleri her zaman hepsinin ortak kararının sonucu.
Büyüleyici.
Hiçbir yır bulduğu iyi bir fikir için ödül almaz. Yürütmenin bir parçası olmak bir yırın isteyebileceği en büyük mutluluk. Soru şu ki her bir hücrenin bireysel bir bilinci var mı?
Bizim bildiğimiz şekilde değil, dedi Anavak. Tek tek hücrelerle ilgili bir ben bilincinden bahsedilebileceğine emin değilim. Ama her hücre kesinlikle bireysel anlamda yaratıcı. Onlar bir deneyimi yaratıcılığa çeviren ve daha sonra kolektife aktaran sensörler. Bu fikir muhtemelen sadece eğer arkasındaki dürtü yeterince kuvvetliyse göz önünde bulunduruluyordur. Yani yeterli sayıda yır bu fikri kolektife vermeye çalışıyorsa... Diğer fikirlerle karşılaştırılacak ve sonra güçlü olan fikir ayakta kalacaktır.
Tıpkı evrim gibi, diyerek başını salladı Weaver. Doğal seçilim ile düşünme.
Ne düşman ama. Lee hayranlıkla dolmuş gibiydi. Sıfır bilgi kaybı ve gereksiz kibir yok. Biz asla bütünün bir parçasından ötesini göremeyiz. Ama onlar uzay ve zamandaki her şeye hakimler.
İşte bu yüzden biz gezegenimizi yok ediyoruz, dedi Crow. Çünkü neyi yok ettiğimizi anlamıyoruz. Bunun farkında olmaları gerek ve dolayısıyla genetik hafızamız olmadığını da biliyorlar.
Doğru, her şey yerli yerine oturuyor. Neden müzakere istemedikleri belli. Benimle ya da seninle bir anlaşma yapabilirler ama ya yarın öbür gün biz ölünce ne olacak? O zaman kiminle konuşacaklar? Genetik hafızaya sahip olmak bizi kendi aptallığımızdan kurtarırdı ama yapımız öyle değil. İnsanlarla anlaşmaya çalışmak boşuna bir hayal. Yır bunu öğrendi. Bu onların kolektif bilgisinin bir parçası ve bize karşı harekete geçmeye karar vermelerinin temeli.
Ve hiçbir düşman bu bilgiyi yok edemeyecek, dedi Oliviera. Bir yır kolektifinde herkes her şeyi bilir. Ortadan kaldırabildiğimiz düşünce üreticiler, bilimciler, generaller veya liderler yok. İstediğimiz kadar yır öldürebiliriz ama birkaç tanesi hayatta kaldığı sürece kolektif bilgisi de yaşamaya devam edecektir.
Bir dakika, diyen Lee ona döndü. Bir çeşit kraliçe yır olması gerektiğini söylememiş miydin?
Evet, onun gibi bir şey. Kolektif bilgi her yılın bir parçası olabilir. Ama kolektif hareketler merkezi olarak başlatılıyor olabilir. Kraliçelerin var olduğunu tahmin ediyorum. Yine tek hücreli olarak mı? Jöremsi madde ile aynı biyokimyayı paylaşmaları gerektiğine göre tek hücreli olduklarını düşünebiliriz. Çok daha organize bir bileşik yapı. Ona ulaşmanın tek yolu iletişim kurmak. Ama bize tek gönderdikleri şifreli mesajlar diye patladı Vanderbilt.
Bize tarih öncesi dünyanın bir resmini gönderdiler. Neden? Ne demeye çalışıyorlar?
Her şeyi dedi Crow.
Biraz daha açık konuşabilir misin?
Bu gezegenin onlara ait olduğunu söylüyorlar. 180 milyon yıldır, belki de daha fazla bir süre boyunca ona hükmettiklerini, bize genetik hafızaları olduğunu, gezegenin manyetik alanına göre hareket ettiklerini ve suyun olduğu her yerde bulunduklarını anlatıyorlar. Diyorlar ki siz şimdi buradasınız, biz ebediyiz ve her yerdeyiz. Bunlar gerçekler. Hepsi de mesajın içinde ve bence çok şey söylüyor. Vanderbilt göbeğini kaşıdı.
Peki biz onlara ne diyeceğiz? Hakimiyetinizi alın, bir tarafınıza sokun mu?
Öyle bir tarafları yok Jack.
O zaman ne?
Bizi yok etmek istediklerine karar verdiler. Bu mantığı hayatta kalmak istediğimizi söyleyerek yenemeyiz. Tek şansımız onların üstünlüğünü kabul ettiğimizi göstermek. Amiplerin üstünlüğünü mü? Ve onları artık bir tehdit oluşturmadığımıza ikna etmek. Ama tehdit oluşturuyoruz dedi Weaver.
Haklı dedi Johansson, boş vaatler bir işe yaramaz. Onlara dünyalarından çekildiğimize dair bir mesaj vermeliyiz. Denizleri kimyasal atıklarla ve gürültüyle kirletmeyi durdurmalı ve bunu hızla yapmalıyız. Öyle hızlı olmalıyız ki belki bizimle birlikte yaşayabileceklerini düşünürler.
Artık top sende Jude dedi Crow. Biz ancak tavsiye verebiliriz ama bu tavsiyeyi iletmek ya da gereken emirleri vermek sana kalmış.
Tüm gözler Lee'ye döndü, kadın başını salladı.
Sanırım haklısınız dedi ama acele etmemeliyiz. Eğer denizlerden çekilmeyi düşünüyorsak onlara bunu çok açık ifade edecek bir mesaj göndermemiz gerek.
Diğerlerine baktı. Bu işte hep birlikte çalışmanızı istiyorum ve kimsenin acele etmesini veya paniğe kapılmasını istemiyorum. Aceleci davranmamalıyız. Birkaç gün bize bir şey kaybettirmez. Asıl önemli olan derdimizi doğru anlatmak. Yır hayal edebileceğim her şeyin ötesinde bir yabancı tür. Barışçıl bir çözüm için en ufak bir şansımız varsa bunu kullanmalıyız. Bu yüzden elinizden gelenin en iyisini yapın.
Jude, Crow gülümsedi. Amerikan ordusundan gelen bu bilge sözlerle şaşırttın beni.
Lee arkasında Vanderbilt ve Peek ile odadan çıktı.
Rubin şu maddeden yeterli kadar sentezleyebildi mi diye mırıldandı.
Evet diye cevapladı Vanderbilt.
İyi, deep flight'lardan birini hazır etmesini istiyorum. 2 ya da 3 saat içinde bu işi başlatabiliriz.
Neden acele ediyoruz diye sordu Peek.
Johansson, her şeyi anlayacakmış gibi görünüyor. Şu anda tartışmak havamda değilim, hepsi bu. Yarın sabah istediği kadar gürültü çıkarabilir.
Gerçekten bu planı uygulamaya hazır mıyız?
Lee ona baktı. Sal, Birleşik Devletler Başkanı'na hazır olduğumuzu söyledim. Dolayısıyla hazır olmak zorundayız. Havuz güvertesi.
Hey Jack!
Anabak Yunus tankına ilerledi. Grey Wolf kafasını kaldırıp baktı ve sonra söktüğü minyatür video kameraya döndü. Ziyaretçi yaklaştıkça iki Yunus başlarını sudan çıkarıp onu ıslıklar ve çığlıklarla karşıladılar. Hak ettikleri ilgiyi alabilmek için kenara doğru yüzdüler.
Rahatsız etmiyorumdur umarım dedi Anabak Yunusları severken.
Saldırıdan beri Anabak ilk kez havuz güvertesine geliyordu. Grey Wolf'la ne zaman konuşmaya çalışsa başarısız olmuştu. Arkadaşı içine kapanmış görünüyordu. Hiçbir toplantıya katılmamıştı ve Yunusların kamera çekimlerini el yazısıyla yazdığı kısa notlarla özetlemişti. Zaten fotoğraflarda da pek bir şey görünmüyordu. Gemiye yaklaşan jölenin görüntüleri hayal kırıklığı yaratmıştı. Derinliklere doğru solan mavi bir parıltı ve arkasından orkaların gölgeleri. Sonrasında Yunuslar geri kaçmış ve geminin altına doğru hızla kaçarken çelik gövdeyi görüntülemişlerdi. Grey Wolf bölüğün geri kalanının erken uyarı görevi yapması gerektiğini ve geminin etrafında devriye gezmelerini tavsiye etmişti. Anabak artık Yunusların yardımı olacağını düşünmüyordu ama şüphelerini dillendirmemeye dikkat ediyordu. içinden Grey Wolf'un hiçbir şey olmamış gibi davranmak istediğini düşünüyordu. Bir süre sessizlik içinde oturdular. Bir grup asker ve teknisyen havuzun dibindeki kırık cam parçalarını toplama işini bitirip dışarı çıktı. Teknisyenlerden biri iskeledeki kontrol masasına gitti. Pompalar işe koyuldu.
''Gitme vakti'' dedi Grey Wolf.
Bent'e doğru ilerlediler. Anavak havuz suyla dolarken seyretti.
''Yeniden dolduruyorlar'' dedi.
''Evet, havuz doluyken yunusları göndermek daha kolay.''
''Onları dışarı mı salacaksın?''
Grey Wolf başını salladı.
''Yardım ederim'' dedi Anavak. ''Tabii istersen.''
''Elbette.''
Grey Wolf kameranın arkasını açtı ve minik bir tornavida soktu.
''Hemen mi?''
''Önce şunu çalıştırmam gerek.''
''Neden bir mola vermiyorsun? Bir şeyler içebiliriz. Hepimizin zaman zaman dinlenmeye ihtiyacı var.''
''Fazla meşgul değilim ki Leon. Tek yaptığım ekipmanlarla uğraşmak ve yunusların iyi olduğuna emin olmak. Zaten şu anda bir moladayım.''
''O zaman toplantılara gelmelisin.''
Grey Wolf sessizlik içinde çalışmaya devam etti.
''Çek'' dedi Anavak. ''Sonsuza dek saklanamazsın.''
''Kim sonsuza kadar?'' dedi ki.
''Peki o zaman bu yaptığın nedir?''
''Sadece işimle ilgileniyorum.''
Grey Wolf omuzlarını silkti.
''Yunusların raporlarını dinliyorum, video kayıtlarını seyrediyorum ve eğer birilerinin bana ihtiyacı olursa zaten buradayım.''
''Hayır, aslında değilsin. Son 24 saatte neler olduğunu bilmiyorsun.''
''Biliyorum.''
''Nasıl?''
''Sue birkaç kez beni ziyarete geldi. Hatta Peak bile biraz önce nasıl gittiğini kontrol etmek için aşağı indi. Hepsi de sormasam bile bana neler olduğunu anlatıyorlar.''
Anavak dümdüz ileri baktı. Aniden öfkelenmişti.
O zaman bana ihtiyacın yok sanırım diye terslendi.
Grey Wolf cevap vermedi.
Burada tek başına çürümeye karar verdin.
Hayvanların arkadaşlığını tercih ediyorum.
Lysia onlardan biri tarafından öldürüldü demek istedi Anavak ama son anda kendini tuttu.
Ben de Lysia'yı kaybettim biliyorsun dedi sonunda.
Grey Wolf bir anda dondu, sonra tornavidasını kameraya sokuşturmaya devam etti.
''Mesela bu değil.''
''O zaman ne?''
''Benden ne istiyorsun Leon?''
''Biliyor musun Jack, emin değilim. Dürüst olmak gerekirse ben de merak ediyorum.''
Grey Wolf'un kısık sesle mırıldandığını duyduğunda neredeyse tünele varmıştı.
''Bekle Leon.''
66. Aynanın sonu. Sayfa 681.